Ayrım 3. Motosiklet Günlükleri Ernesto Che Guevara. Sayfa 27. San Martin de los Andes. Yol muhteşem bir dağ silsilesi oluşturan antların eteklerinde dolanıyor, sonra birden kendisi çirkin ve mahzun görünen ama görkemli ve sık ağaçlı dağlarla çevrilmiş bir şehre doğru hızla inişe geçiyordu. San Martin, 500 metre genişliğinde ve 35 kilometre uzunluğundaki bir su şeridi olan Lakar Gölü'nün derinliklerine gömülen sarı yeşil renkteki yokuşların üzerindeydi. Şehrin iklimi ve ulaşım problemleri turistik bir eğlence yeri yapılmak üzere daha keşfedildiği gün çözülmüş, bir başka deyişle rızkı güvence altına alınmıştı. Bir sağlık ocağına yaptığımız ilk atak tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ama orada çalışanlar aynı taktiği Milli Park görevlilerine karşı uygulamamızın iyi olacağı tavsiyesini vermekten de geri kalmadılar. Bereket versin park sorumlusu bizim kulübelerden birinde kalmamıza ses çıkarmadı. Sonra buz gibi soğuk bir yüze sahip 140 kiloluk devasa bir adam olan ama davranışları bir kibarlık abidesi olan gece bekçisi geldi ve kendi kulübesinde yemek pişirmemize bile izin verdi. İlk gece harikaydı. Kulübedeki hasırların üzerine uzanıp rahat ve sıcak bir gece geçirdik. Gecelerin soğuk geçtiği bu bölgede az nimet değildi bu doğrusu. Ertesi gün biraz et satın alıp göl kenarında yürümeye koyulduk. Gezimizi bitirip geri döndüğümüzde tekrar buraya gelip kırların medeniyetin avantajlarına baskın çıktığı bu dev ağaçların gölgesinde bir laboratuvar kurmayı bile hayal ettik. Kuracağımız yapıda kışın her taraf beyaza büründüğünde gölü görecek çok büyük pencereler olacak, bir kıyıdan ötekine gitmek için bir tekne bulunacak ve tamamıyla bakir ormanda sonsuz gezilere çıkacaktık. Gezilerimizde karşımıza çıkan böyle güzel yerlerin bizde her şeye boş verip orada kalma arzusu uyandırdığı sık olurdu. Ama içimizdeki bu bir yerde kalıp yerleşme güdüsünü ateşleyecek derecede olağanüstü bir çekim gücüne sahip tek yerde Amazon ormanlarıydı. Kaderin garip cilvelerinden birinin bana öğrettiği bir şey var ki, o da geziye çıkmamın, daha doğrusu bizim geziye çıkmamızın nedeninin Alberto'nun kişiliğinin de benimkine çok benzemesidir. Aynı şekilde Güney Arjantin'deki bu harika yerler üzerine derin düşüncelere daldığım anlar çok olmuştu. Belki bir gün aylaklıktan sıkıldığımda en azından şimdi kestiremediğim bir şekilde bir başka dünya anlayışına ulaşamazsam tekrar Arjantin'e geri döner ve Ant göllerinin kıyısında bir yere yerleşirim. Neyse, akşama doğru yeniden yola düşmüştük ve daha biz ulaşmadan hava kararmıştı. Orada gece bekçisi Don Pedro Olate'nin bize bir ızgara ziyafeti hazırlamakta olduğunu görmek çok hoş bir sürprizdi. Biz de bu jeste karşılık olarak şarapları aldık ve 3 kuruşluk masrafla aslanlar gibi bir yemek yedik. Yemek sohbetinde etin ne kadar leziz olduğundan, bir süre için Arjantin'de yaptığımız gibi müsrif yemek yeme imkanımız olmadığından söz ederken, Don Pedro bir sonraki pazar günü orada bir araba yarışı düzenleneceğini ve kendisine sürücülere ızgara hazırlamasının teklif edildiğini söyledi. Daha sonra da bu işte 2 yardımcıya ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek bize iş önerdi. Belki para alamazsınız ama ete doyarsınız diye de sözlerini tamamladı. Bu fikir bize cazip gelince Güney Arjantin ızgara kralının 1 ve 2 numaralı çırakları olma görevini seve seve kabul ettik. Çıraklar olarak neredeyse dinsel bir tutkuyla pazar gününün gelmesini iple çekiyorduk. O gün sabahın 6'sında kalkmış, ızgara yapılacak yere götürülmek üzere bir kamyona odun yığmaya başlamıştık bile. Saat 11'e kadar yoğun bir gayretle çalıştık. İşaret verilince de herkes nefis pirzolalara iştahla akın etti. Emirleri veren kişi ona her muhatap olduğumda senyora diye hitap ederek saygıda kusur etmemeye çalıştığım tuhaf biriydi. Birlikte çalıştığımız arkadaşlardan biri beni uyarana kadar da o şekilde hitap etmeyi sürdürdüm. Hey delikanlı! Don Pendo'nun üzerine o kadar gitme, sana kızabilir. Bunun üzerine pek de kibarcı sayılmayan bir el hareketiyle Don Pendon da kim oluyor diye tepki gösterip onun senyora olduğunu öğrenince olduğum yerde çakıldım kaldım ama bu şaşkınlığım fazla uzun sürmedi. Hemen her ızgara ziyafetinde gözlendiği gibi konukların sayısına kıyasla çok fazla miktarda et vardı. Bu yüzden develere has yeteneklerimizi gösterebilmemiz için bizi öne sürdüler. Bu arada biz de titizlikle hazırladığımız bir planı uygulamaya koymuştuk. Ben her mide bulantısında gittikçe daha çok kafayı bulan bir sarhoş numarası yapıyor, sonra da deri montumun altına sakladığım bir şişe kırmızı şarapla yalpalaya yalpalaya dere kenarında gidiyordum. Bu türden 5 sefer yaptıktan sonra bir sürü kırmızı şarap, bir söğüt dalının altından akan derenin soğuk sularının içine depo edilmiş oldu. Üstümüze düşen işleri tamamlayıp sıra kamyonu yükleyerek şehre geri dönmeye geldiğinde, ben pek gönüllü olmadığım halde hazırladığımız senaryoda kendime düşen rolü yerine getirerek Don Pendon'la kavga ettim ve en sonunda tek bir adım atamayacak halde çimlerin üstüne sırt üstü serildim kaldım. İyi arkadaş rolünü oynamak Alberto'ya düşmüştü. Benim davranışlarımdan dolayı patrondan özür diledi ve kamyon şehre doğru yola koyulurken beni idare edip kendime getirmek bahanesiyle yanımda kaldı. Uzaklaşıp giden kamyonun motor gürültüsü kulaklarımızdan tamamen çıktığında yerimizden genç taylar gibi fırlayarak birkaç günlük sulanmış şaraplarımızı çıkarmak üzere su birikintisinin yanına koştuk. Alberto benden daha önce vardı ve ben daha onun yanına gelmeden kendisini dalların arasına attığını gördüm. Yüzü görülmeye değerdi. Depomuzun bulunduğunu düşündüğümüz yerde tek bir şişe şarap bile yoktu. Anlaşılan, yaptığım sarhoş numarasına diğer konuklardan birisi kanmamış ya da şarap aşırdığımı görmüştü. Sonuçta geride bir başımıza kalmış, benim sarhoşluk maskaralığımı gülümseyerek izleyenleri aklımdan geçirerek, hırsızın kim olduğunu anlamamıza yarayacak ironik davranışları hatırlamaya çalışıyorduk ama bütün çabalarımız nafileydi. Yine de iyi yiyip iyi içmiştik. Bunun yanında bir feleği şaşmış halde, elimizde bir parça ekmek, peynir ve geceyi geçirmek üzere bırakılan 1-2 kilo eti taşıyarak şehre yayan dönmek zorunda kaldık. Tabii feleğimizin şaraptan dolayı değil, enayi yerine konduğumuz için şaşırdığını düşünmek zor olmazdı. Ertesi gün hava soğuk ve yağmurluydu. Böyle olunca yarışın iptal edileceğini düşünüyor ve yine göl kenarında ızgara yapmak için yağmurun hafifleyip dinmesini bekliyorduk ki, hoparlörlerden yarışın yapılacağının ilan edildiğini duyduk. Izgaracı yardımcıları olarak yarışlara para ödemeden girebildik ve kendimize rahat bir yer bularak Arjantinli sürücülerin oldukça heyecanlı yarışmalarından birini keyifle seyrettik. Yarıştan sonra kulübemizin kapısının önünde oturmuş mate içerken tekrar yola düşmeyi tasarlıyor ve izleyebileceğimiz farklı güzergahların avantajları üzerinde tartışıyorduk. Tam o sırada bir cip gelip eve yanaştı ve cipin içinden Alberto'nun uzaktan fantastik Villa Concepción de Tio'dan arkadaşları olan bir grup indi. Yeni gelenlerle sarılıp kucaklaşma faslının ardından böylesi durumlarda adet olduğu üzere vakit geçirmeden karınlarımızı köpüklü sıvılarla doldurmaya gittik. Alberto'nun arkadaşları bizi kendilerinin çalıştıkları Junín de los Andes'e onları görmeye davet ettiler. Biz de teçhizatımızı Milli Park'taki kulübede bırakmış olduğumuzdan gayet hafiflemiş bir şekilde motosikletle yola koyulduk. Bir daire çiziyoruz. Junín de los Andes, göl kenarındaki komşu yerleşim yerinden daha az şanslı olan, insanların medeniyetlerin ilgisinden mahrum ot gibi yaşamak zorunda kaldıkları bir yerdi. Arkadaşlarımızın kaldığı barakalara benzer evler inşa ederek şehri yeniden canlandırmaya ve uykuya dalıp gitmiş bir topluluğun tek düze hayatını sarsmaya yönelik girişimlerin hepsi fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Onları arkadaşlarımız diye adlandırıyorum çünkü kısa bir süre içerisinde ben de kendi arkadaşım kadar hepsiyle canciğer dost olmuştum. İlk gece Villa Concepción'daki eski günlerin yad edilmesiyle geçmiş, bitmek tükenmek bilmeyen bir şarap kaynağı da anlatılan hatıralara eşlik etmişti. İdmansızlık nedeniyle ben yarışı yarıda bırakmak zorunda kalmıştım ama adam gibi bir yatakta yatmanın hatırına kütük gibi uyumaktan da geri kalmadım. Ertesi gün arkadaşlarımızın çalıştığı şirketin atölyesinde motosikletimizin birkaç problemini halletmekle geçti. Aynı günün gecesi bize Arjantin'den ayrılışımızın şerefine muhteşem bir veda töreni düzenlediler. Mükemmel bir salata ile beraber harika krakerler eşliğinde nefis bir sığır ve koyun eti ızgarası. Böylece günlerce alem yapmanın keyifli yorgunluğuyla onlarla ilk karşılaştığımız zamanki gibi birbirimize sıkı sıkı sarılıp kucaklaşarak civardaki başka bir göl olan Carroya Gölü'ne doğru uğurlandık. Yok çok kötü olduğundan zavallı motosikletimiz onu kumlardan çıkartmak üzere ittiğim her seferinde huzursuzca homurdanıyordu. İlk 5 kilometreyi 1,5 saatte alabildikten sonra düzgün yola çıkmıştık. Bundan sonra bakir doğayla ve ağaçlarla kaplı tepelerle çevrili küçük yeşil bir göl olan Carroya Chico'ya, ardından da biraz daha büyükçe bir göl olan ama oranın kaçakçılarının Şili'ye geçmekte kullandıkları bir patikadan başka yol olmadığı için etrafını motosikletle dolanmanın mümkün görünmediği Carroya Grande'ye kazasız belasız varmamız zor olmamıştı. İçinde kendisini bulamadığımız bir orman bekçisinin kulübesinde biz motosikleti bıraktık ve hemen göle bakan tepeye doğru tırmanışa geçtik. Neredeyse öyle olmuştu. Erzağımız bir parça peynirle biraz reçelden ibaretti. Tam o sırada gölün üzerinde bir ördeğin uçtuğunu fark ettik. Alberto hemen bekçinin görevinin başında olmayışını, kuşun uzaklığını, verebilecek para cezasını ve daha bir sürü şeyi hesaplayıp ateş etti. Şanslı bir atış, ördek için değil tabii, sonucunda ördek vurularak göle düştü ve hemen kendi aramızda ördeği oradan kimin alacağını tartışmaya başladık. Tabii atışı o yaptığı için bu tartışmada kaybeden ben oldum ve fazla düşünmeden hızla suya atladım. Vücudumu sanki buzdan pençeler kavramıştı. Suyun içinde zorlukla ilerleyebiliyordum. Soğuğa karşı alerjim olduğundan Alberto'nun vurduğu ördeği getirmek üzere 20 metre gidip 20 metre de geriye yüzdüğümde hemen hemen bir bedevi kadar çile çekmiş hissediyordum kendimi. Neyse ki her zamanki açlığımızla terbiye edip kızarttığımız ördek nefis bir yemek oldu. Öğle yemeği bize can verdi ve şevkle tırmanışımıza bıraktığımız yerden devam ettik. Ne var ki bizimle birlikte at sinekleri de yola koyulmuşlar, fırsatını buldukça bizi ısırıp her tarafımızı kızartıyorlardı. Yeterli donanımımız ve tecrübemiz olmadığından tırmanış çetin geçmekteydi ve yine de bıkıp usandırıcı saatlerden sonra zirveye ulaşmayı başardık. Zirveye çıkınca uçsuz bucaksız, seyrine doyum olmayan bir manzara ile karşılaşacağımızı sandığımızdan gördüklerimiz bizi hayal kırıklığına uğratacaktı gerçi. Etraftaki tepeler manzaranın yayılmasını perdeleyen bir engel oluşturuyordu çünkü. Hangi tarafa bakarsak bakalım, dört yanımız bulunduğumuz yerden daha yüksek bir tepeyle sarılıydı. Dağın doruğunu süsleyen karlarla birkaç dakika oyalandıktan sonra, karanlığın çökme vaktinin geldiğini fark edip hemen dönüş yolculuğuna başladık. İlk etap kolaydı. Ancak takip ettiğimiz küçük dere az sonra etrafı düz duvarlar ve kaygan taşlarla dolu coşkun bir ırmağa dönüştü ve mesafe almamız çok zorlaştı. Yamaçtaki söğütlerin arasından zorlukla ilerleyip sonunda sıkı ve tekinsiz sazlıklarla kaplı bir alana geldik. Artık güneş batmış, geceyle birlikte her taraftan binlerce tuhaf ses uğursuz bir koro oluşturmaya başlamış, karanlığın içinde attığımız her adımda garip bir boşluk hissi ortaya çıkmıştı. Alberto o arada gözlüğünü kaybetti. Benimse eşofmanımın altı resmen paçavraya döndü. En sonunda ağaçların bulunduğu bir yere ulaştık. Tabii adımlarımızı yine büyük bir dikkatle atıyorduk. Zift gibi bir karanlık altıncı hissimizi uyarmıştı çünkü. Dakika başı bir uçurum görüyorduk. Çamurun içinde ağır adımlarla gerçekleştirdiğimiz sonsuz bir yürüyüşün peşinden Carroe'ye akan dereyi tanıdık. Sonra ağaçlık bölge sona erdi ve bir düzlüğe çıktık. Derenin kenarında silüeti bir an için görüp kaybolan ve yükselmekte olan ay ışığında parlayıp duran bir geyiğin kocaman cüssesi bir an bizi büyüleyip olduğumuz yere mıhladı. Doğanın bu hediyesi kalp atışlarımızı yeniden hızlandırmış olmalıydı ki biraz kendimize gelip canlandık ve etrafımızdaki doğal tapınağın huzurunu bozmamak için usulca ama sağlam adımlarla yürümeye devam ettik. Yolumuzu tekrar kaybetmeyelim diye derenin içinden yürürken buz gibi suyun pençeleri ayak bileklerimizin bütün hislerini körelttiğinden en nihayet orman bekçisinin barınağına ulaştığımızda olduğumuz yerde yığılıp kalmamızı hiçbir şey engelleyememişti. Ne şans ki orman bekçisi bize sıcak mate ikram edip sabaha kadar altında uyumamız için sırtımıza koyun postu sererek büyük bir konukseverlik sunacaktı. Uyandığımızda saat öğlen 1'e çeyrek vardı. Daha sonra tekrar yola düştük ve Carroe ile kıyaslandığında melez bir güzelliği temsil eden gölleri geride bırakıp cebimizde Don Pendo'nun daha da güneye inmeden önce ızgara çıraklığı için her birimize verdiği onar pesoyla San Martin'e vardık. Bariloche yolunda Ernesto'dan annesine mektup. Ocak 1952. Sevgili anneciğim, benden haber alamadığını biliyorum ama aynı şekilde ben de senden haber alamadım ve seni merak ettim. Bu birkaç satır burada yaşadığımız her şeyi sana anlatarak harcamak istemem. Ama en azından Bahia Blanca'dan ayrıldıktan 2 gün sonra 40 derece ateşle hastalandığımı ve bu ateşin beni tam bir gün boyunca yatağa çevirdiğini söyleyebilirim. Ertesi gün ayağa kalkabildim ama bunun sonucu da iyileşmek için az çok bilinen penisilin adındaki iğnelerden bir düzine yiyip 4 gün yattığım Keole-Keol bölgesi hastanesinin koğuşu oldu. Ardından başımıza gelen bin türlü belayla uğraştık. Ama her zamanki beceriksizliğimizle bunları aşmanın yollarını bulduk ve el değmemiş bir ormanın ortasında içinde güzel de bir gölü olan San Martin de los Andes denilen harika bir yere ulaştık. Orayı bir fırsatını yaratıp mutlaka görmelisin. Kesinlikle gitmeye değer bir yer anne. Yüzlerimiz zımpara kağıdına dönüyor. Yol boyunca rastladığımız her bahçeli evde yemeğe, kalacak ya da başka bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Sonunda kendimizi yorgun arkadaşlarından Von Putnamercilerin daha çok da hemen hemen her zaman sarhoş ve üç kardeş içinde en iyisini saydığım peronist olanın estançiyasında bulduk. Onun kafatasının arkasında muhtemelen beyninde su toplanmasından kaynaklanan bir ur teşhis ettim. Olayın seyrini zaman içerisinde göreceğiz. 2 ya da 3 gün içerisinde Bariloche'ye doğru yola çıkıp dolaşa dolaşa gitmeyi planlıyoruz. Eğer 10-12 Şubat'ta Bariloche'ye ulaşacak şekilde bir mektup yazabilirsen orada postaneden alırım. Evet anneciğim, diğer kağıdı Çiçina'ya ayırdım. Herkese kucak dolusu sevgilerimi ilet ve babamın güneyde olup olmadığını bana bildir. Sevgili oğlun hasretle kucaklıyor seni. Yedigöllere doğru. Bariloche'ye şehre ulaşmadan önce dağın eteklerinde yer alan göllerin sayısı nedeniyle bu ismi almış olan Yedigöller yolu üzerinden gitmeye karar verdik. İlk kilometrelerde La Paderosa yalnızca birkaç önemsiz teknik arıza yaptı. Karanlık çöktüğünde ise bir demir yolu işçisinin kulübesinde yatabilmek için her zaman çok işe yarayan bir numara olan eski kırık far yalanımı uydurduk. Çünkü gece aşırı derecede soğuktu. Ayaz öyle kuvvetliydi ki karısıyla birlikte göl kenarında kamp yaptığını ve soğuktan donmak üzere olduklarını söyleyen bir yabancı da çıkageldi ve onunla ödünç bir battaniye verip veremeyeceğimizi sordu. Mate ikram etmek üzere uzun zamandır göl kenarlarında sadece bir çadır ve sırt çantalarına sığdığı kadar malzemeyle yaşayan ve stoacı çiftin yanına gittik. Onların halini görünce yüreğimiz parçalandı desem yalan olmaz. Ertesi gün yeniden toparlandık ve doğanın kokusu burnumuzu gıdıklarken yaşlı ormanlarla çevrili küçüklü büyüklü göllerin kıyılarında yol aldık. Gel gelelim bir süre sonra göl, ağaç ve zarif bahçelerden oluşan manzaranın tuhaf bir biçimde bıkkınlık vermeye başladığını hissettik. Manzarayı üstünkörü bir bakışla seyrettiğimizde dikkatinizi çeken tek şey monotonluk oluyor. Kırların ruhuna nüfuz etmeyi bir türlü başaramıyorsunuz. İstediğiniz bunun aksi ise o zaman da hoşunuza giden her yerde günlerce kalmak gibi bir ikilemle karşı karşıya buluyorsunuz kendinizi. Böyle içimiz bir kabarıp bir sıkılarak Nahuel Huapi Gölü'nün kuzey ucuna ulaştık. Yaptığımız devasa barbekünün verdiği şişkinlik ve mutlulukla göl kıyısında uyuduk. Ama uyanıp yeniden yola koyulduğumuzda arka tekerin patladığını fark ettik ve hemen iç lastikle aramızda amansız bir mücadele başladı. Her seferinde tekerin bir yerini yamıyor ama bir süre ilerleyince tekerin bu defa yeni bir yerinden patladığını görüyorduk. Bu döngü elimizde küçücük bir parça yama bile kalmayana kadar devam etti ve sonunda geceyi orada geçirmek durumunda kaldık. Bakıcı olarak çalışan ve gençliğinde motosiklet yarışlarına katılmış bir Avusturyalı, motosiklet severlere yardım etmek isteğiyle patronun ne diyeceği korkusuyla bir parça tereddüte kapılsa da evin yanındaki barakada kalmamıza izin verdi. Kırık dökük İspanyolcasıyla civarda bir puma bulunduğunu söyledi. Pumalar çok vahşidir, insanlara saldırmaktan asla çekinmezler. Çok büyük sarı yeleleri var diye uyarmayı da ihmal etmedi. Kapıyı örtmeye kalktığımızda kapının sadece alt kısmının kapanabildiğini gördük. Zaten ahırlardaki at bölmesi kapısına benzer bir şeydi. Üstü açıktı. Kafamıza kazınan dağ aslanı korkusuyla bu yırtıcı hayvan gece bizi ziyarete gelirse diye tabancamızı başımızın hemen yanına koyduk. Kapının tahtalarına tırmalayan pençe seslerini duyduğumda gün henüz yeni yeni aydınlanmaktaydı. Yanı başımda Alberto'nun korkudan adeta dili tutulmuş, öylece kılını bile kıpırdatmadan duruyordu. Elim horozunu kaldırmış olduğum tabancadaydı. Ağaçların gözgeleri arasında bir çift parlak göz üzerime dikilmişti. Bu gözler ansızın bir kedi gibi ileri sıçradılar ve kocaman kara bir gövde kapıyı yararcasına parçalayıp içeri daldı. Tamamen içgüdüsel bir davranışla aklımın frenleri patladı ve kendimi koruma dürtümle tetiğe bastım. Silah sesi bir süre duvarlarda yankılandıktan sonra bizi telaşla tarayan bir el fenerinin kapıda belirmesiyle sona erdi. Mahcup sessizliğimizin bir nedeni vardı ya da en azından bakıcının gürleyen sesi ve onların huysuz, çirkin köpeği Bobby'nin hissettiği üzerine kapanmış olan karısının isterik çığlıkları nedeniyle neler olup bittiğini tahmin edebilecek duruma gelmiştik. Alberto, patlayıp bizi böylesine güç bir duruma düşüren tekeri tamir ettirmek üzere Angostura'ya gitti. Ben de katil gözüyle bakıldığımız bir evde bana yeniden bir yatak vermelerini rica edemeyeceğimden geceyi dışarıda geçirmem gerektiğini düşünüyordum. Ne şans ki motosikletimizi bir başka demiryolu işçisinin evinin yakınlarında bir yerde park etmiştik. Bir arkadaşıyla birlikte katılan o adam bana mutfağında bir yer açtı. Gece yarısı yağmurun sesini duyunca motosikletin üzerini bir muşamba ile örtme niyetiyle ayağa kalktım. Yastık vazifesi gören koyun postu solunum sistemimi rahatsız ettiğinden astım ilacımdan birkaç kez nefes çektim. O sırada oda arkadaşım da uyandı, birden garip bir hareket yaptı ve pür dikkat kesilip çıt çıkarmadan beklemeye koyuldu. Battaniyenin altındaki elinde bıçakla kıpırdamadan ve neredeyse nefes bile almadan durmakta olduğunu fark ettim. Bir gece önce başıma gelen olaydan edindiğim tecrübeyle bıçaklanmaktan korktuğum için ben de kımıldamadan beklemeye karar verdim. Hayal görmek bu civarda çok yaygın bir durum olabilirdi. Ertesi günün akşamı San Carlos de Brilho'ya doğru ulaştık. Ve bizi Şili sınırına götürecek olan Modesta, Victoria'yı beklemek üzere geceyi oradaki polis karakolunda geçirdik. Hissediyorum köklerimin topraktan kurtulduğunu, çırılçıplak kaldığımı ve azgın öfkesini şehrin üstüne salmış olan fırtınadan korunmak üzere polis karakolunun mutfağına sığınmıştık. Elimde tuttuğum mektubu tekrar tekrar okuyordum ama okuduklarıma bir türlü inanasım gelmiyordu. Miramar'da beni uğurlayan gözlere dair eve geri dönüş hayallerim birdenbire görünürde hiçbir geçerli neden olmadığı halde yok olup gitmişti. Üstüme ağır bir yorgunluk çöktü. Yarı uyanık bir halde dinleyicilerinin cehaletine güvenip dünyanın her yerinden binlerce egzotik uydurmayı başaran, anlatan bir mahkumun heyecanlı gevezeliklerine kulak veriyordum. Herkes yüzünü bu adama dönmüş, nefesini tutmuşçasına onu dinlerken ben o sıcak, baştan çıkarıcı sözcükleri sadece arada bir duyabiliyordum ve bu halim o palavraları bütünüyle anlamaya çalışmak zorunda kalmaktan daha iyiydi. Barilohe'ye tanıştığımız Amerikalı bir doktorun konuşurken başını sallayışını ta uzaklardan sesler arasından seçebiliyordum. Siz gözü pek insanlarsınız. Kafanızın estiği yere gideceksiniz ama bana sorarsanız Meksika'da kalırsınız siz. Orası harika bir ülkedir. Birden denizciyle birlikte uzak ülkelere doğru uçmakta olduğumu fark ettim. O an yaşamakta olduğum kendi dramım, içimden kopup yükselen bu isteğin beni hayallere sürükleyip götürmesini engelleyememişti. Derken üzerime büyük bir huzursuzluk çöktü, dramım beni etkilememişti. Kendi adıma endişelenmeye başladım ve ağlamaklı bir mektup yazmaya koyuldum. Fakat olmuyordu, başaramıyordum ve yeniden denemeye çalışmanın da bir faydası yoktu. Yarı karanlıkta etrafımda büyülü figürler oluşuyordu fakat o görünmedi. O gözler hayallerin içinde kendine bir yer açamamıştı. Varlığının bendeki yerini hissedemediğimin farkına vardığım o ana kadar onu sevmiş olduğumu düşündüm. Onun için tekrar onu düşünmeliydim. Onun uğruna mücadele etmeliydim. O benimdi, benim kadınım ve uyuyakalmışım. Sıcak bir güneş günümüzü, ayrılış günümüzü, Arjantin topraklarındaki son günümüzü aydınlatıyordu. Motosikleti Modesta Victoria'ya çıkarmak kolay olmadı tabii ama sonunda bunu başardık. Aynı şekilde yolculuk bittiğinde indirmek de kolay olmayacaktı. Her şeye rağmen sonunda Puerto Blest gibi iddialı bir at taşıyan göl kenarındaki bu küçük yerdeydik. Birkaç kilometre, olsa olsa 3, en fazla 4 kilometre ötede yeniden göl kenarında bu sefer Laguna Frias denilen kirli yeşil bir gölün kıyısına varmıştık. Gümrüğe ulaşmadan önce son olarak kısa bir yolculuk yaptık ve bölgeye kıyasla biraz alçakta kalan dağların öbür yakasındaki Şili göçmen karakoluna geldik. Yolumuzun üzerinde aynı adlı görkemli volkandan çıkıp gelen Tronador Nehri'nin beslediği bir göl daha bulunuyordu. Arjantin'deki göllerin tersine Esmeralda Gölü adındaki bu gölün suyu sıcaktı ve insanı hemen üstündekileri çıkarıp sularına yıkanmaya davet ediyordu. Doğrusu bizim de bu fırsatın tadını çıkarıp tam bir keyif yaptığımızı söyleyebilirim. Yukarılarda dağın tepesindeki Casa Pangue diye anılan yer, Şili'nin panoramik görüntüsünü izleyebileceğiniz bir noktaydı. Bir tür geçit gibi en azından kendi payıma bir kavşak noktası, oradan geleceğe bakmak mümkündü. Otero Silva'nın bir şiirinin dizelerini mırıldanarak uzayıp giden bir şerit halindeki Şili'ye ve onun ötesine geleceğe bakıyordum. Merak edilen şeyler. Motosikletimizi taşıyan eski tekne neredeyse gözeneğinden su almaktaydı. Bedenim sallanıp duran pompanın üzerinde eğilip kalkarken düşlerim uzaklara takılmıştı. Esmeralda Gölü'ndeki yolcu servisiyle Peulla'dan dönmekte olan bir doktor, tekneye bağladığımız ve kendimizinkiler gibi onun da bilet parasını alın terimizle ödediğimiz La Paderosa'nın iplerinin üzerinden atlayarak yanımıza geldi. Tekneyi yüzdürmek için neredeyse çıplak halde ve yağlı sintine suyuyla sırılsıklam olmuş bir durumda verdiğimiz mücadeleyi şaşkınlıkla izliyordu. Bu bölgeden aşağı doğru seyahat etmeye niyetli pek çok doktorla karşılaşmış, her seferinde lafı cüzam hastalığına getirip hikayeler uydurarak bizi dinleyenlere hava atmıştık. Andın öte tarafındaki meslektaşlarımız bize anlattıklarımızdan etkilenmişlerdi. Şili'de böyle bir problemle karşılaşmadıklarından cüzam ve cüzamlılar hakkında hiçbir şey bilmiyor ve hayatlarında hiç cüzamlı görmediklerini söylüyorlardı. Bize içinde az sayıda cüzamlının bulunduğu Easter Adası'ndaki cüzam kolonisinden söz ettiler. Çok güzel bir ada olduğunu söylemenin yanı sıra bilimsel merakımızı kışkırtmaktan da geri kalmıyorlardı. Beraberimizdeki doktor da büyük bir cömertlik gösterisiyle son derece ilginç gezimizde ihtiyaç duyduğumuz her konuda bize yardım edebileceğini söyledi. Bizse ona, Güney Şili'de geçirdiğimiz şu neşeli günlerde midelerimiz tamamen boşalmadan ve arsızlaşmadan önceki günlerde yani Valparaiso'da yaşayan Easter Adası Dostları Derneği'nin başkanının nasıl bulabileceğimizi sormakla yetindik. Doğal olarak bu ilgimiz onları sevindirmişti. Göl yolculuğu herkesle vedalaştığımız Petrohue'de sona erdi. Fakat ayrılmadan önce bizi Güney Şili hatıra albümlerine destek vermek isteyen birkaç Brezilyalı esmer dilberi ve Avrupa'nın bilmem hangi ülkesinden çıkıp bu diyarlara gelen ve çektikleri fotoğraflardan birer örnek göndermek için özenle adreslerimizi kaydeden naturalist bir çifte poz vermekten geri duymamıştık. Şehirde bir pikap arabayı bizim gitmeye çalıştığımız Osorno'ya göndermek isteyen bir adam vardı. Ve bu işi en kendi adına benim yapıp yapmayacağımı sordu. Alberto ile birlikte bize vites değiştirmekle ilgili kısa bir kurs verdi. Ben de bu dersin hemen arkasından büyük bir ciddiyetle makamıma kuruldum. Fakat biraz mesafe kat ettikçe karşıma çıkan her viraj ayrı bir işkenceye dönüştü. Fren, debriyaj, vitesi biri al, sonra ikiye, yardım edin anne. Yol, Osorno Gölü boyunca uzayıp giden nefis kırların içinden süzülüp, gölün bekçisi gibi duran aynı adlı volkanın önünden kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Ne var ki ben her 50 metrede bir ayrı bir kaza geçirme tehlikesiyle burun buruna yoldaki manzarayı takdir edebilecek durumda değildim. Buna rağmen başımıza gelen tek kaza henüz debriyaj ve fren olayını tam kavramadan önce arabanın önünde yokuş aşağı koşuşturan küçük bir domuza denk geldiğimizde olmuştu. Osorno'ya vardıktan, Osorno'da emaneti devrettikten sonra ve Osorno'yu terk ettikten sonra yönümüzü kuzeye, karelere bölmüş ve bizim güneyin çorak topraklarının aksine her noktası ekili olan güzel bir Şili kırının içinden geçen yola çevirdik. Aşırı derecede dost canlısı olan Şilililer gittiğimiz her yerde bizi samimi bir sıcakkanlılıkla karşıladılar. Sonunda bir pazar günü Valdivia limanına vardık. Şehirde ağır ağır gezinirken yerel bir gazete olan Correo de Valdivia'nın sayfalarına baktık. Bizimle ilgili hoş bir yazı kaleme almışlardı. Valdivia 400. kuruluş yıl dönümünü kutluyordu. Biz de bu adaya yaptığımız yolculuğu, şehre adını veren kaşifin onuruna adamaya karar verdik. Ayrıca buradakiler bize Easter Adası ile ilgili birçok hilemize ve bir hazırlık olarak Valparaiso'nun belediye başkanı Molinas Luco'ya bir mektup yazmaya inkar ettiler. Önümüzde bir kere bile görmediğimiz mallarla tıka basa dolu olan liman, farklı yiyeceklerin satıldığı çarşı tipik ahşap Şili evleri, guasoların Şilili köylüler giysileri, tüm bunlar bizde kendi memleketimizde alışık olduklarımızdan farklı bir duygu uyandırmaktaydı. Şurada Amerika'nın yerlerine has bir yiyecek vardı. Bizim pampalarımıza nüfuz eden egzotizm buraya uğramamıştı. Belki de bunun nedeni Şili'deki Anglo-Sakson göçmenlerin yetkilerle karışmamış olması ve böylece günümüzde Arjantin'de artık rastlanmayan yerli ırkın saflığının korunmuş olmasıydı. Yine de Arjantin'in Ant Dağları'nın öbür yanındaki ince komşumuzdan ayıran gelenekler ve dilsel farklılıklara rağmen arada galiba enternasyonel nitelikli çok güzel bir bağ vardı. Onlara su ver haykırışında simgelenen benim baldırlarıma kadar gelen pantolonumun görüntüsüydü herhalde. Ayrıca benim icat ettiğim bir giyim tarzı değildi bu. Cömert ama boyu kısa olan bir arkadaşımdan miras kalmıştı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 45.